Ayrım 14.
Torbadan düşen bakır mangırları gerisin geri torbaya atıp parıl parıl gözleriyle çevresine bakındı. Haydutun biri Kodes'ten kaçmıştı. Her yeri aradılar. Buldular mı sanki? Bulamadılar. Karargâhta subayları bir telaş aldı ki görmeyin. Neyse bir gece nöbetçi subayı beni çağırdı. Git şu odaya dedi. İmparator Hazretleri orada seni görmek istiyor. Tabii biraz afalladım önce ama girdim içeri. Hemen bir selam çaktım. Çar omzumu sıvazladı. Dinle İvan Aydeiç dedi. Ülkemizin en yaman haydutu hapisten kaçtı. Git ara bul onu. Eğer bulamazsan bir daha gözüme görünme. Baş üstüne Çar Hazretleri dedim. Çarın ahırlarından en iyi üç atı aldım. Yola koyuldum. Aydeiç piposunu yaktı. Kendisini dinleyenlere doğru eğildi biraz. Yüzünü örten kalın tütün dumanları ardından keyifli keyifli sözüne devam etti. Gece gündüz demedim, sürdüm atları. Üçüncü günü Moskova'ya yakın bir yerde hayduta yetiştim. Arabaya aldığım gibi herifi doğru Petersburg'a getirdim. Gece yarısıydı oraya vardığımda. Üstüm başım çamur içinde. Doğru çarın karşısına çıktım. Bütün o kontlar, prensler filan yolumu kesmeye kalktılar. Boşuna. Evet, kapıya vurdum. Girebilir miyim içeri Çar Hazretleri? Kim o? Benim dedim. Ben İvan Aydeiç, Senil'in. Odada bir gürültü işittim. Sonra Çar Hazretleri haykırdı. Maria Fyodorovna, Maria Fyodorovna, kalk kalk semaveri koy. İvan Aydeiç geldi. Gerisinde duran kazaklardan bir kahkaha tufanı yükseldi. Katip birinin kaybolan hayvanı hakkında ilanı okuyordu. Cümlenin ortasında durdu. Sol ön bacağı dizinin üstüne kadar beyaz. Ataman boynunu kaz gibi uzatıp kahkahadan kırılan kalabalığa baktı. Kaşlarını çattı. Aydeiç papağanı çıkardı. Küçücük gözleri önündeki yüzleri kolaçan ediyordu. Durun, durun hele dedi. Ha ha ha. Hay Allah, öldürür bu herif adamı be. Ha ha ha. Ulan Aydeiç, ulan köpek. Semaveri koy, hadi Aydeiç geldi. Kazaklar dağılmaya başladılar. Merdivenin tahta basamakları donmuş, durmadan gıcırdıyordu. Muhtarlığın önünde basıla basıla sıkışmış karın üstünde Stepan Astakov'la yel değirmeninin sahibi uzun boylu uzun bacaklı bir kazak güreşe tutuşmadan önce ısınmak için topuklarıyla yeri tepiyorlardı. Fırlat şu değirmenciyi tepesi üstü. Çevrelerinde halkı olan kazaklar bağırıştılar. Göster şuna Stepan. Sıkmasana kendini kancık herif diye ihtiyar Kaşulin serçeler gibi zıplayarak ortada dolanıyordu. Heyecanından morarmış burnunun ucunda asılı duran kocaman sümük damlasını görmüyordu bile. Panteleimon toplantıdan eve gelince doğru karısıyla oturdukları odaya gitti. Kaç gündür iyi değildi İliniçka. Duyduğu acı, bezginliği şişkin yüzünden okunuyordu. Kuş tüyü yatağında yastıklara yaslanmış uzanmıştı. Panteleimon'un ayak sesini işitince başını çevirdi. Gözleri kocasının nefesten ıslanmış sakalına daldı. Burun delikleri açılıverdi. İhtiyar herif ayaz bir de ekşi ekşi koyun derisi kokuyordu. İyi, bugün içmemiş diye düşündü İliniçka memnunlukla. Örgü şişlerini yuvarlak karnının üstüne indirdi. Ne oldu odun kesme işi diye sordu. Panteleimon sakalını sıvazladı. Perşembeye başlamaya karar verdiler. Sonra yatağın yanında sandığa oturup ekledi. Perşembe sabahı. Daha iyi misin şimdi? İliniçka'nın yüzü gölgelendi, kapandı. Hiç iyi değilim. Bütün mafsallarım sancıyor. Söyledim sana o kadar kaskarı. Sonbaharda suya girme dedim. Hasta olduğunu biliyorsun. Ona göre davransan ya ne olur? Diye Panteleimon parladı birden. Bastonuyla yerde büyük büyük yarım daireler çizmeye koyuldu. Yetmiyor mu evdeki kadınlar? Şeytan alsın şu senin kendirini. O yüzden yatağa düştün işte. Allah kahretsin. Kendiri mahvolmayı bırakamazdım ya. Kadınlar yoktu evde. Natalya Grishka ile tarla sürüyordu. Darya da Piotra ile bir yerlere gitmişti. Natalya ne alemde? Diye Panteleimon birden yatağın üstüne eğilip sordu. Cevap verirken İliniçka'nın sesi biraz endişeliydi. Ne yapacağım bilemiyorum. Geçen de yine ağlıyordu. Avluya çıktıydım. Baktım ambarın kapısı ardına kadar açık, içeri girdim. Darı yalağının orada durmuş öyle. Neyin var kız dedim. Başım ağrıyor, yok bir şeyim dedi. Nedir derdi bilemiyorum. Hasta olmasın? Sanmam. Ya nazar değdi kızcağıza ya da bizim Grişka'dan derdi var. Yine öteye mi gitmeye başladı? İlenichka korkuyla haykırdı. Ne diyorsun? Stepan var. Enayi mi? Hayır, ben bir şey sezmedim. Panteleimon az daha oturdu karısıyla, sonra çıktı. Gregor odasındaydı. Ee ile balık iğnelerini sivriltiyor, Natalya da iğnelere domuz yağı bulayıp ayrı ayrı paçavralara sarıyordu. Panteleimon toparlaya toparlaya yanlarından geçerken merakla genç kadının yüzüne baktı. Sarı yanakları sonbahar yaprağı gibi kızarmıştı. Son ay içinde bayağı zayıflamıştı. Natalya, gözlerine yeni mutsuz bir ifade gelmişti. İhtiyar kapıda durdu. Peykede oturan Natalya'ya tekrar bir göz attı. Öldürecek kızı ne hallere koydu diye düşündü. Gregor pencerenin yanına oturmuş, eğiyle meşguldü. Hareket ettikçe dağını kara kahkülü alnına düşüyordu. İhtiyar, bırak onu şeytan alsın diye ansızın kudurmuşçasına haykırdı. Sopasını tutan parmakları sımsıkı kasıldı. Gregor şaşkın babasına baka kaldı. İki ucunda sivriteyim dedim baba. Bırak dedim sana, odun kesmeye hazırlan, hemen. Kızaklar daha hazır değil, sen oturmuş iğne sivriltiyorsun diye ekledi daha sakin. Kapıda bir durakladı, bir şey daha diyecekti, çıktı gitti. Gregor az sonra öfkesini Piotr'dan aldığını duydu. Kısa kürkünü giyerken babası avluda bağırıyordu. Hayvanlara hala su verilmemiş, senin umrunda bile değil. Haylaz herif, hem çitin yanındaki ot yığınına kim dokundu yine? Size kaç kere söyledim, en dıştaki yığına dokunmayacaksınız. Şimdiden otun en iyisini verip bitiriyorsunuz. Baharda sürüm başlayınca ne koyacaksınız öküzlerin önüne ha? Perşembe sabahı gün doğmadan 2 saat önce İlenichka ayaklanıp Darya'ya seslendi. Hadi kalk, ocağı yak, gecikti. Darya gömleğiyle sobaya koştu. Çakmak taşıyla ateşi yaktı. Piotr cigarasını yakarken, hadi çabuk ol diye üsteledi. Gidip o Natashka'yı uyandırmazlar. İkiye mi bölüneyim yani? Darya öfkeli öfkeli söyleniyordu. Git sen kaldır onu, dedi Piotr. Demese de olurdu. Natalya çoktan kalkmıştı. Ceketini sırtına geçirip kuru tezek almaya ahıra gitti. Kor getir, diye buyurdu büyük gelin. Dunyashka'yı suya yolla. Duyuyor musun Daşka? Diye İlenichka homurdandı. Zar zor mutfağa kadar gelebilmişti. Mutfak taze kıvas, eğer takımı, ılık ılık insan vücudu kokuyordu. Darya keçi çizmeleri içinde elinde demir tencereler, ayaklarını sürüyerek telaşla oradan oraya koştururken, kolları dirseklerine kadar sıvalı pembe gömleğinin altında ufak memeleri titriyordu. Evlilik hayatı ne yıpratmış ne de canından bezdirmişti Darya'yı. İnce uzun boyu, taze söğüt dalını andırır endamıyla genç kızdan farksızdı. Hafif adımlarla çekip giderken omuzlarını kıvırdı. Kocasının küfürlerine güldü, geçti. İnce dudaklarının arasından küçük, sık dişleri parıldıyordu. ''Geceden koyacaktınız tezeyi ocağa ki kurusun!'' diye ihtiyar kadın suratını asıp homurdandı. ''Ben unuttum ana, suç bizim!'' dedi Darya herkes adına. Yemek hazır olmadan şafak söktü. Panteleimon yulaf ezmesini üfleye üfleye yedi yuttu. Gregor yavaş yiyordu. Yüzü asıktı. Piotr Danya'yı kızdırıp eğleniyordu. Kızcağızın diş ağrısı tutmuş, yüzünü sarmışlardı. Sokaktan kızak sesleri geldi. Sabah karanlığında öküzler kızakları dona çekiyordu. Gregor'la Piotr yola hazırlanmak için dışarı çıktılar. Karısının armağanı yumuşak yünden atkısını boynuna sardı Gregor çıkarken. Başının üstünden olanca sesiyle bağıra bağıra bir karga uçtu. Buz tutmuş sessizlikte ağır ağır çırptığı kanatlarının sesi duyuldu. Piotr kargayı gözledi. ''Güneye, sıcağa uçuyor.'' dedi. Pembemsi ufak genç kız gülüşü gibi şen bir bulutun ardında belli belirsiz bir ay parçası göründü gökyüzünde. Bacaların dumanı sütun sütun yükselerek ta uzaklara, altın sarısı genç ay parçasına uzanıyordu. Melikovların kulübesinin karşısında nehir daha tam donmamıştı. Akıntının yanlarında buzlar sağlamdı. Üst üste biriken kar savruntularından yeşillenmişti. Ama sol kıyıda, kara yardan dökülen suyun kaynadığı yerde kara kara, ürkünç delikler görünüyordu. Yaban ördekleri kışlardı burada. Şimdi suyun yüzünde kara benekler gibi yüzüp duruyorlardı. Panteleimon Yaşlı öküzlerle önden gitti. Oğulları arkadan yürüdü. Geçitin oraya inen yamaçta öküzlerinin yanı sıra giden Anikuşka'ya yetiştiler. Belindeki yeşil kuşaktan yepyeni saplı bir balta sarkıyordu. Karısı Bodur, hasta yüzlü bir kadın, dizginlerden tutmuştu. Piotr'a seslendi. Merhaba komşum, karını da mı aldın yanına? Anikuşka gülümseyerek iki kardeşe döndü. Evet, dedi. Götürüyorum onu da, üşümeyeyim diye. O ısıtır mı adamı yahu? Baksana sıskalığına şunun. Doğru valla, yulaf yedirip beslerim, yine de etlenmez mübarek. Aynı bölümde mi odun keseceğiz seninle, diye sorarak kızaktan atladı Gregor. Evet, aynı. Bir cigara versene. Te şu kadardan beri başkasından otlanmaya bayılırsın be Anikuşka. Bedava sirke baldan tatlıdır. Anikuşka güldü. Kadına benzeyen sakalsız yüzünü buruşturdu. Üçü bir arada ilerlediler. Ormanı baştan aşağı kırağı kaplamış, bembeyaz etmişti. Anikuşka önden gidiyor, kırbacını başının üstünden geçen dallara vuruyordu. İğne iğne, gevrek kar dallardan boşanıp burnunun ucuna kadar sarılıp sarmalanmış karısının üzerine serpildi. ''Oynama be şeytan sen de!'' diye bağırdı kadın, karları silkelemeye çalışırken. ''Batır şu karıyı kara!'' diye Piotr'a öğüt verdi. Kamçısını öküzün karnına dokundurdu. Kadınlar gölüne dönen köşede Stepan Astakov'a rast geldiler. Boyunduruklu iki öküzü önüne katmış, gerisin geri köye götürüyordu. Keçe çizmeleriyle yere bastıkça kar hışırdıyordu. Kıvırcık saçları takkesinin altında bembeyaz üzüm salkımına dönmüştü. Anikuşka geçerken Stepan'a seslendi. ''Hey Stepan, yolunu mu kaybettin, ne oldu?'' ''Ne yol kaybetmesi? Allah kahretsin, giderken devrildik, kızak bir kütüğe çarptı. Ayaklardan biri kırıldı, döndüm çaresiz.'' Stepan bir lanet savurdu. Piotr'un yanından geçerken uzun kirpikli açık renk gözlerine kısıverdi. ''Kızağını geride mi bıraktın?'' diye Anikuşka dönüp sordu. Stepan omuzlarını silkti, kırbacını şaklatıp yanda sürülü bir tarlaya giren öküzleri yola çıkardı. Kızağın arkasından yürüyen Gregor'a hain hain baktı uzun bir süre. İleride yolun ortasında bir kızakla karşılaştılar. Aksinya kızağın yanında yok. Sol eliyle gocuğunun kenarını tutmuş, yola onlardan yana bakıyordu. ''Kaç yoldan, yoksa ezerim, karım değilsin, bir şey değilsin.'' diye Anikuşka hırladı. Aksinya gülümseyerek kenara çekildi. Devrik kızağın üstüne oturdu. ''Yanında ya seninki işte!'' dedi. ''Domuz kuyruğuna yapışık dul avrat otu gibidir o. Peşimi bırakmaz. Yoksa götürüverirdim seni eve.'' ''Sağ olasın.'' Piotr genç kadının yanına gelince geriye Gregor'a bir göz attı. Gregor kararsızca gülümsüyor, olanca kaygısı, özlemi hareketlerinden belli oluyordu. ''Ne oldu komşum? Kızak mı kırıldı?'' diye Piotr sordu. Eldivenli elini kasketine götürdü. ''Evet!'' dedi Aksinya. Ayağa kalktı. Piotr'a sırtını dönüp Gregor'a baktı. ''Gregor Pantaleyeviç, seninle konuşacak bir çift sözüm var!'' dedi. Gregor ona döndü. ''Öküzlerime bakıver!'' dedi Piotr'a. ''Olur!'' Piotr pis pis sırıttı. Tütün kokan bıyıklarını ağzına soktu. Birikiler hiç ses çıkarmadan birbirlerini süzdüler. Aksinya kuşku dolu bakışlarla çevresini kolaçan etti önce. Sonra ıslak, kara gözlerini Gregor'a çevirdi. Utançtan, sevinçten yanakları al al olmuştu. Dudakları kupkuruydu. Soluğu kesik kesik çıkıyordu, heyecanlı. Yolun bir dönemicinde Piotr ile Anikuşka'nın kızakları kahverengi meşelerin ardında görünmez oldular. Gregor Aksinya'nın gözlerine baktı. Günahkar ateşli ışıltılar gördü orada. ''Evet Grishka, sen nasıl istersen öyle olsun. Ama benim artık sensiz yaşamaya gücüm kalmadı.'' dedi Aksinya. Dudaklarını kısıp Gregor'un cevabını bekledi. Gregor bir şey demedi. Sessizlik ormanı kıskıvrak kavramıştı. Cam gibi boşluk kulaklarında çınlıyordu. Kızaklar altında ezilen yolun pürüzsüz yüzeyi, gökyüzünün kül örtüsü, sağır, ölümüne uyuşuk orman. Yakında bir karganın birden attığı çığlık, Gregor'u bir anlık uyuşukluğundan koparır gibi oldu. Başını kaldırdı. Moraçalar kapkara kanatlarıyla kuşun sessiz uçuşunu seyretti. Kendi de beklemezken konuştu birden. ''Ilınmaya gidiyor, sıcağa uçuyor bak.'' Birden kendine geldi. Güldü, sesi kısık. ''Evet.'' Esrik gözlerini Aksinya'ya çevirdi. ansızın kaptı onu, kendine çekti. Kış akşamları köyden birkaç kişi Lukyeşka'nın kulübesinde Stokman'ın odasında bir araya gelirlerdi. Hristonya, değirmenden valet, güleç yüzlü David, 3 aydır işsiz güçsüz aylak, ustabaşı Ivan Alekseyevich Kotliarov, arada bir kunduracı Filka, bir de Misha Koşeyov. Misha daha askere gitmemiş bir Kazak delikanlısıydı. İlkin iskambil oynayarak başladılar. Günün birinde Stokman ortaya Nekrasov'un bir şiir kitabını çıkardı. Yüksek sesle okudular, hoşlarına gitti. Oradan Nikitin'e el attılar. Noel yortusuna doğru bir gün Stokman kenarları yenik, ciltsiz, çok elden geçtiği belli bir risaleyi okumalarını teklif etti. Kilise okulundan çıkma, Koşeyov yüksek sesle okumaya başladı. Yağdan sararmış sayfalara pis pis bakıyordu bir yandan. ''Yağ bak!'' dedi burnunu buruşturup. ''Şehriye pişirir insan bununla be!'' Hristonya gülmekten katıldı. David gülümsüyordu. Stokman eğlencenin sonunu bekledi, konuştu. ''Misha, oku bakalım. Dinlemeye değer doğrusu. Kazakları anlatıyor.'' ''Don kazaklarının kısa tarihi.'' Sonra bir şey sorarmış gibi çevresindekilerinin yüzlerine baktı. ''Okusana!'' dedi ustabaşı Kotliarov. 3 akşamlarını aldı kitap. Geçmişteki güzel, serbest hayatı, Pugaçov'u, Stenka Razin ve Vasili Bulivin'i okudular. Sonra yakın çağlara geldiler. Risale'yi kim yazdıysa Kazakların sürdüğü sefil hayatı hor görerek anlatıyor, iş başındaki adamlarla, düzenle, çar hükümetiyle, hükümetin çoban köpekliğini üzerine alan Kazaklarla kurnazca hem de yaman alay ediyordu. Dinleyenler heyecanlandılar. Aralarında kavga çıktı. Stokman kapının ağzında oturmuş, piposunu tüttürüyor, gülümsüyordu boyuna. Hristonya zaman zaman, ''Doğru söylüyor valla, çok doğruyu'' basıyordu. ''Bizim suçumuz değil ki bu, biz Kazakları bu pis işe zorlamışlar.'' Koşevoy, omuzlarını silkerek kopkoyu gözlü güzel yüzünü kırıştırdı. Ensesinden kıçına aynı ende, sağlam yapılı bir oğlandı. ''Karşıdan baktın mı 4 köşe sanırdın.'' Dövme demirden yapılmışa benzeyen gövdesinin üstünde tuğla kırmızısı geniş boynu yükselirdi. Kadın yanağı gibi güzel yanakları, bir tuhaf küçük ağzı, altın rengi kıvırcık saçlarının altında koyu koyu gözleriyle o küçük başını o boynun üstünde yadırgardı insan. Geniş omuzlu, iri yarı bir Kazak olan ustabaşı Ivan Alekseyevich baştan aşağı eski Kazak geleneklerine batmış çıkmıştı. İri gözleri parıldaya parıldaya Kazakları savundu. Hristonya'ya veriştirdi. ''Köylünün birisin sen be Hristo. Sendeki Kazak kanı kovada damla. Anan seni Voronezli yumurta tüccarından peydahlamış olacak. Aptala bak hele!'' diye Hristonya kızışkın cevap verdi. ''Ben gerçeği olduğu gibi söylerim oğlum. Ama ben Ataman'ın alayında hizmet görmedim. Yalnız aptalları alırlar oraya. Öteki alaylarda da vardır onlardan, merak etme.'' ''Sus hadi köylü, sen de. Ne yapalım, köylüler de senin gibi insan değil mi yani?'' ''Köylü onlar, köylü. İçi doldurulmuş bostan korkuluğu her biri.'' ''Kardeş, ben Petersburg'da askerden çok şey gördüm.'' dedi Hristonya. ''Bir keresinde çarın sarayında hem içeride odalarda hem duvarların dışında nöbet tutuyorduk. Dolanıp duruyorduk. İkimiz o yandan, ikimiz bu yandan. Karşılaştık mı birbirimize sorardık, tamam mı? Bir yerde ayaklanma yok ya, sonra dön baba dön yine. Giderken durup birisiyle konuşmak yasak. Kaşına gözüne bakar da seçerlerdi adamı. Kapılarda nöbete sıra geldi mi birbirine tıpatıp benzeyen 2 kişi bulacaklar illa. Sarıyla sarı, esmerle esmer. O yüzden bir keresinde berber benim sakalı boyadı. Nikifor Mezcharyakov'la birlikte nöbete çıkacaktık. Bizim bölüktendi o da. Allah kahretsin, bir sakal var herifte, kıpkırmızı, ateş gibi de parlıyor. Bütün alayı aradılar, bir başkasını bulamadılar. Takım kumandanı bana, git berbere sakalını boyat demez mi? Gittim boyattım, ne yapayım? Sonradan aynaya bakınca yüreğim duracak sandım. Baştan aşağı alevler sarmış beni. Sakalıma değdi mi elim yanıyor. Ya böyle işte. ''Sen ne saçmalıyorsun be, ne anlatıyorsun?'' diye Ivan Alekseyevich sözünü kesti. ''Halka anlatıyorum.'' ''Anlat öyleyse, onu anlat, sakalından bize ne be?'' ''Ne diyordum? Ha, günlerden bir gün nöbetteydik yine. Yanımda arkadaşım atları sürüyorduk. Köşeden koşa koşa bir sürü öğrenci çıktı. Bizi görür görmez haykırdılar. Ha! Sonra yine ha! Biz yardım çağırmaya vakit bulamadan çevremizi sarıverdiler. Kazaklar, ne dönüp dolanıyorsunuz böyle ha? Dediler. Ben dedim ki, nöbet tutuyoruz, çek elini dizginlerden, dedim. Elimi kılıcıma attım hemen. Çekinme bizden be kazak, dedi biri. Ben de, dedi. Kazağım, Kamenskaya bölgesindenim. Üniversitede okuyorum, dedi. Ya da neyse işte. Atları sürüp geçmeye davrandık. Oğlan cebinden onluk bir banknot çıkardı. Rahmetli babama içersin, dedi. Cebinden bir resim çıkardı. Bak işte babam, dedi. Al sen de yadigar kalsın. Aldık resmi. Nasıl anlayayım? Çektiler gittiler. Uzaktan yine bağırmaya başladılar. Ha! Neski prospekte doğru basıp gittiler. Tam o sırada bizim teğmen peşine askerleri takmış sarayın arka kapısından çıktı geldi. Neydi o? Diye bağırdı. Öğrenciler geldiler. Bizimle konuşmaya başladılar. Emir üzerine kılıçla üzerlerine yürüyecektik ama bırakıp gittiler. Biz de atları sürdük, dedim. Sonradan rahata çıkınca onbaşıya gittik. 10 ruble kazandığımızı söyledik. Bu amca için kafayı çekeceğiz, dedik. Resmi de gösterdik. O akşam onbaşı vodka getirdi. 2 gün işimiz iş. Sonradan ne çıksın? Meğersem o sivri burun serseri babasının resmi yerine Almanya'nın bozguncu başısının resmini vermemiş mi bize? Resmi de iyi niyetle alıp yatağın başucuna astıydım. Kırçın sakallı, eli yüzü düzgün biri, tüccara benziyordu. Takım kumandanı resmi gördü. Nereden buldun sen bu resmi? Diye sordu. Söyledim. Herif kükredi. Biliyor musun kim bu? Bu onların bozguncu başısı Karl. Hay Allah, unuttum şimdi herifin adını. Neydi? Dur bakayım. Karl Marx, dedi Stockman gülümseyerek. Tamam tamam, Karl Marx, diye Hristonya sevinçle bağırdı. Ama biz içtik içeceğimizi sayesinde, anasını şeytan alsın. Bazen Prens Alexi de mürebbiyeleriyle bizim nöbet kulübesine gelir. Ya resmi görselerdi orada? Ne olurdu? Ne olacağını aklıma bile getirmek istemiyorum. Gördün mü bak, bir de hep köylüleri övüp duruyorsun. İyi oyun oynamışlar sana, diye güldü İvan Alekseyeviç. İyi ama biz de o sayede 10 rubleye kafayı çektik ya, sen ona bak. Sakallı Karl içinde olsa içtik ya biz. Şerefine içilmeye değer o adam, dedi Stockman yine gülümseyerek. Cigaranın ağızlığıyla oynuyordu. Niye, kime ne iyiliği dokunmuş ki, diye Koşeo sordu. Bir başka gün söylerim, geç oldu şimdi. Stockman ağızlığı parmakları arasında tuttu, öbür eliyle dibine vurup izmariti fırlattı. Uzun boylu seçmeler, denemeler, 10 kişilik bir küçük kazak grubu Stockman'ın dükkanında belli aralıklarla toplanmaya başladı. Stockman grubun elebaşısıydı. Kafasına koduğunu yapacak birine benziyordu. Tahtanın içini kemirip geçen kurt gibi karşısına çıkan basit görüşlerin, kavramların hakkından geliyor, kurulu düzene karşı çevresinde hoşnutsuzluk ve nefret tohumları saçıyordu. Önceleri çelik gibi soğuk bir güvensizlik duvarı ile karşılaştı, yılmadı. Evet, hoşnutsuzluk tohumlarıydı köyde ektiği. Kim derdi 4 yılda onlardan güçlü kuvvetli, uzun ömürlü bir filiz fışkıracak? Nahiye merkezi Vyshanska Don Nehri'nin sol yakasındaki kumluk yamaçta uzanır. Yukarı Don'un nahiye merkezleri içinde en eskisidir. Eski adı Çigonak. Deli Petro zamanında yerle bir edilip sonra yeni ismiyle yeniden kurulan şehir. Eskiden Vyshanska Voronez ile Azak arasındaki büyük su yolunda önemli bir kavşak noktasıydı.